Ayrım 33, sayfa 385, 47. bölüm. Wycherley'e hoş geldiniz. Garni, seyahatiyle ilgili tahmin edilebilecek karşı çıkma ve endişeleri bastırdıktan sonra arabasına gidip o ana kadar yalnızca posta kutusu numarasını bildiği Gregory Dermot'un adresini almak için Wycherley polisini aradı. Görevli memura kim olduğunu anlatması biraz zaman aldı. Bundan sonra bir de kadının Nardo'yu arayıp adresi vermek için izin almasını bekledi. Küçük ekibin olay yerine gitmeyen tek üyesi olduğu anlaşılıyordu. Garni GPS adresine girdi ve Kingston, Ryan Cliff Köprüsü'ne doğru yola koyuldu. Wycherley, Connecticut'ın kuzey kısmındaydı. Yolculuk 2 saatten biraz daha uzun sürdü ve Garni bu zamanın çoğununu eşinin güvenliği konusundaki berbat başarısızlığını düşünerek geçirdi. Hatası onu öyle rahatsız etmiş ve üzmüştü ki başka bir şeye yoğunlaşmakta zorlanıyordu. BCI toplantısında ortaya çıkan varsayımı gözden geçirmeye başladı. Katilin bir şekilde alkol geçmişi olan, alkolik geçmişinden gelen suçluluk duyguları ve derinlerde gizlenen korkuları olan kişilere ulaştığı ve binlerce kişiden oluşan bir liste toparladığı, ardından birkaçını bir sayı numarasıyla korkuttuğu, bir dizi şiirle işkence yaptığı ve sonra da ritüel eşliğinde öldürdüğü düşüncesi. Tüm bu süreç saçma görünse de Garni'ye son derece inandırıcı geliyordu. Seri katillerin çocukken böcekleri ve küçük hayvanlara işkence yaparak, mesela büyüteç yardımıyla güneş ışığı altında tutup yakarak zevk aldıklarını keşfettiğini hatırladı. Yakaladığı ünlü adamlardan birisi olan Yamyam Noel Baba, 5 yaşındayken bu şekilde bir kediyi kör etmişti. Büyüteç yardımıyla gözlerini yakarak, bu geçmişindeki bir kurbana yoğunlaşıp acıdan kıvranana dek korkularına yoğunlaşmaya benziyordu. Yaklaşımı gözlemleyip parçaları birleştirmek normalde ona keyif veren bir süreçti. Fakat o öğleden sonra arabasında her zaman olduğu gibi iyi hissetmiyordu. Belki de yetersizlikleri, yanlış adımlarıyla ilgili gitmek bilmeyen hissi yüzündendi. Bu düşünce göğsüne dökülmüş asit gibiydi. Rahatlayıp yola arabasının ön kısmına elleriyle tuttuğu direksiyona odaklandı. Garip, kendi elleri onları tanıyamıyordu. Çok yaşlı görünüyordu, babasının elleri gibi. Ufak lekeler büyümüş ve sayıları artmıştı. Bir dakika önce kendisine bir düzine el fotoğrafı gösterilse kendisininkini ayırt edemezdi. Bunun sebebini merak etti. Belki de değişimler çok yavaş gerçekleştiğinde ciddi bir boyuta gelene kadar beyin tarafından algılanamıyorlardı. Belki de daha fazlasıydı. Bu bizim her şeyi bir dereceye kadar görmeye alıştığımız şekliyle gördüğümüz anlamına mı geliyordu? Geçmişe takılmamızın tek sebebi yalnızca basit nostalji ve keşkeler değil de veri işletme sürecinde kısa yolları seçen nöronlarımız mıydı? Eğer nesneleri kısmen görmeye yarayan nöronlar, kısmen de geçmişi belirliyorsa, yani kişinin bir anda algıladığı şey, o anki algıları ile hafızasındaki algılarının birleşimi ise, geçmişe takılıp kalmak, deyişi yeni bir anlam kazanmıştı. Öyleyse geçmiş, anlık duysal algı kılığına bürünerek şu anın üzerinde garip bir hakimiyet sürüyor ve bize zamanı dolmuş bilgiler veriyordu. Eski bir travmanın yönlendirdiği bir seri katil olayının da bununla bir ilgisi olabilir miydi? Algıları ne kadar bozulmuş olabilirdi? Teorisi onu bir an için heyecanlandırdı. Yeni bir fikri evirip çevirmek, güvenilirliğini test etmek her zaman daha kontrollü, daha canlı hissetmesini sağlardı. Ancak bunları bugün hissetmesi zordu. GPS'i onu Wycherley çıkışına 200 metre kadar kaldığı konusunda uyardı. Yokuşlu çıkışın sonundan sağa döndü. Bölgede ekin tarlaları, sıralı çiftlik evleri, alışveriş merkezleri ve başka bir çağdan kalma yaz mekanları vardı. Yıkık dökük bir açık sinema, ismi Kızılderili dilinden olan bir gölün tabelası. İsmi bu dili çağrıştıran başka bir gölü akla getiriyordu. Catskills'teki muhteşem evlerini ararken Madeline ile birlikte etrafındaki yoldan yürüyüş yaptıkları gölü. Alçak bir uçurumun tepesinde el ele durup hafiften esen yelin kırıştırdığı suya bakarlarken onun yüzündeki neşeli ifadeyi gözünün önüne getirebiliyordu. Anılarla birlikte içine bir suçluluk duygusu saplandı. Ne yaptığını, nereye gittiğini, eve geç geleceğini haber vermek için onu henüz aramamıştı. Ona ne kadarını anlatması gerektiğinden hala emin değildi. Posta mühüründen söz etmeli miydi? Onu şimdi anında aramaya karar vermişti. Tanrım, doğru şeyler söylemem için bana yardım et. Halihazırda hissettiği stresi düşünerek aramayı yapmak için arabasını sağa çekmenin akıllıca olduğunu düşündü. Bulabildiği ilk yer bir çiftliğin kış yüzünden kapatılmış bölümünün önündeki engebeli, çakıllı park yeriydi. Sesli arama kaydında evinin numarası için kullandığı kelime kullanışlı ama hiç yaratıcı olmayan ev kelimesiydi. Madeline telefonu ikinci çalışında her zamanki iyimser davetkar sesiyle açtı. "Benim," dedi Garni. Sesinde Madeline'in neşesinin yalnızca bir yansıması vardı. Birkaç saniye sessizlik oldu. "Neredesin?" "Zaten bunu söylemek için aradım. Connecticut'ta Wishirley adında bir yerin yakınlarındayım." Ardından gelen normal soru "Neden?" olmalıydı. Fakat Madeline normal sorular sormazdı. Bekledi. "Olayda bir gelişme oldu," dedi. "Her şey sona doğru gidiyor." "Anlıyorum." Garni onun yavaş kontrollü nefesini duydu. "Başka söylemek istediğin bir şey var mı?" dedi Madeline. Garni camdan dışarı ölmüş sebzelerin olduğu bölüme baktı. Mevsim yüzünden kapanmıştan ziyade tamamen terk edilmiş gibi görünüyordu. "Peşinde olduğumuz adam zıvanadan çıktı," dedi. "Onu durdurmak için bir şansımız olabilir." "Peşinde olduğumuz adam mı?" Sesi incecik pürüzlü çıkmıştı. Cevabına şaşkınlığından sesini çıkarmadı. Kadın sinirli bir şekilde devam etti. "Kanlı caniden, seri katilden, kimsenin özlemediği şu adamdan bahsetmiyor musun? İnsanları şah damarından vurup boğazlarını kesen adamdan. Bahsettiğin kişi bu değil mi?" "O, peşinde olduğumuz adam, evet. Connecticut'ta onunla ilgilenmeye yetecek kadar polis yok mu? Adam bana odaklanmış gibi görünüyor." "Ne?" "Bu vaka üzerinde çalışan birisi olarak kimliğimi belirlemiş gibi görünüyor ve aptalca bir şey yapmaya çalışabilir. İhtiyacımız olan fırsatı bize verecek bir şey. Üst üste gelen cinayetleri öylece izlemektense onunla savaşmamız için bir şans olabilir." "Ne?" Bu kez kelime sorudan çok acı dolu bir ünlemdi. "Her şey düzelecek," dedi hiç de inandırıcı olmayan bir ses tonuyla. "Adam dağılmaya başlıyor. Kendi kendisini imha edecek. Bu olduğunda orada olmak zorundayız." "Bu senin işinken orada olmak zorundaydın ama şimdi değilsin." "Madeline, Tanrı aşkına ben bir polisim." Sözleri asılı duran bir nesnenin yere düşmesi gibi patlayıverdi. "Bunu neden anlamıyorsun?" "Hayır David," dedi sakince. "Sen polistin. Şu anda polis değilsin. Orada olman gerekmiyor." "Geldim bile." Bu sözün ardından gelen sessizlik esnasında Garni'nin siniri geri çekilen dalgalar misali yatıştı. "Sorun yok. Ne yaptığımı biliyorum. Kötü bir şey olmayacak." "David, senin sorunun ne? Kurşunların arasında koşmaya devam mı edeceksin? Kurşunların arasında koşacak mısın? Bir tanesi kafana gelene kadar devam mı edeceksin? Bu mudur? Birlikte geçen hayatımızın geri kalanı için planın bu mu? Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Senin öldürülmen için mi?" Sesi öldürülme kelimesini telaffuz ederken öyle çatlamıştı ki Garni tek kelime edemedi. Sonunda konuşan Madeline oldu. Sesi o kadar yumuşaktı ki kelimeleri güçlükle anladı. "Bu gerçekten ne hakkında?" "Ne hakkında mı?" Soru onu kötü bir açıdan vurmuştu. Dengesini kaybetti. "Sorunu anlamadım." Kadının derin sessizliği kilometrelerce öteden etrafını sarmış, üzerinde baskı oluşturmuştu. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. Kalp atışlarının hızlandığını hissedebiliyordu. Onun yutkunduğunu duydu. Onun bir karar vermeye çalıştığını hissetti. Hatta bunu her nasılsa biliyordu. Madeline ona başka bir soruyla yanıt verdi. Sesi yine öyle yumuşaktı ki Garni duymakta zorlanıyordu. "Deneyle mi ilgili?" Kalp atışlarını boynunda, başında, ellerinde hissedebiliyordu. "Ne? Bunun deneyle ne ilgisi var?" Sorusuna cevap beklemiyordu. En azından bu kadar işi varken o sırada beklemiyordu. "Ah David," dedi. David onu üzgün ve bu en zor konuyu sürdürmeye kararlı bir şekilde başını sallarken hayal edebiliyordu. Madeline kapıyı bir kez açınca mutlaka içeri girerdi. Titreyerek nefes aldı ve devam etti. "Danny öldürülmeden önce işin senin hayatının büyük kısmını kaplıyordu. Sonra hepsini kapladı. Hepsini. Son 15 yılda çalışmak dışında başka hiçbir şey yapmadın. Bazen bir şeyin telafisini yapmaya, bir şeyi unutmaya, bir şeyi çözmeye çalıştığını hissediyorum." Gergin tonlamasıyla bir hastalığın belirtisinden bahseder gibiydi. Elindeki gerçeğe tutunup yoluna devam etmek istedi. "Mark Mallory'yi öldüren adamın yakalanmasına yardım etmek için Wishirley'e gidiyorum." Kendi sesi başka birisine, yaşlı, korkmuş, sert, mantıklı görünmeye çalışan birisine ait gibiydi. Madeline onun söylediğini duymazdan gelip düşündüklerinden bahsetmeye sürdürdü. Kutuyu açıp onun resimlerine bakarsak ona birlikte hoşça kal diyebiliriz diye düşünmüştüm. Ama sen hoşça kal demiyorsun, değil mi? Sen hiçbir şeye hoşça kal demiyorsun. Neyden bahsettiğini bilmiyorum diye karşı çıktı. Fakat bu doğru değildi. Şehirdeki evlerinden Walnut Crossing'deki evlerine taşındıkları zaman Medley saatlerce vedalaşmıştı. Sadece komşularıyla değil, evleriyle, geride bıraktıklarıyla, bitkilerle. Bu Garnier sinirlerini bozmuştu. Onun aşırı duygusallığından şikayet etmiş, cansız nesnelerle konuşmanın garip, zaman kaybı, boş uğraş olduğunu ve bunun sadece ayrılmasını zorlaştırdığını söylemişti. Ama dahası vardı. Madeline'in bu davranışı Garnier'in hiç dokunulmasını istemediği bir yere dokunuyordu. Ve şimdi yine aynı yere dokunuyordu. Asla vedalaşamayan yanına, ayrılığı kaldıramayan tarafına. ''Bir şeyleri yalnızca görüş alanından çıkarıyorsun.'' diyordu. ''Ama onlar gitmiyorlar. Sen gerçekten gitmelerine izin vermiyorsun. Onlara bakmalı ve veda etmelisin. Deni ile vedalaşmak için onun hayatına bakmak zorundasın. Ama açıkça bunu yapmak istemiyorsun. Sen sadece...'' ''Ne, David, ne? Ölmek mi istiyorsun?'' Uzun bir sessizlik oldu. ''Ölmek istiyorsun.'' dedi. ''Gerçek bu, değil mi?'' Bir hortumun merkezindeki girdaba benzer bu boşluğu daha önce de hissetmişti. İçine her şeyi çeken bir boşluk. Yapmam gereken bir işim var. Bu gerçekten çok sıradan aptalca bir cümle olmuştu. Bunu neden söylediğini kendisi de bilmiyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Hayır, dedi yavaşça yutkunarak. Bunu yapmaya devam etmek zorunda değilsin. Ardından umutsuzca, güçlükle duyulur bir sesle ekledi. Ya da öylesin. Ben sadece umuyordum. Garnier bütün kelimeleri, düşünceleri kaybetmiş gibiydi. Bir süre ağzı hafif açık bir şekilde hızla nefes alarak öylece oturdu. Bir süre sonra ne zaman olduğundan emin değildi. Telefon bağlantısı kesildi. Sarhoş eden kaosun yerini sakinleştirici, harekete geçmesini sağlayacak bir düşüncenin almasını bekledi. Onun yerine içine gülme ve acıma hisleri doldu. Madeline ve kendisinin duygusal olarak çöktükleri, soyundukları, korktukları böylesi bir anda bile kelimenin tam anlamıyla birbirlerinden kilometrelerce uzakta, farklı eyaletlerde, bir hattın iki ucunda, boşlukta oldukları düşüncesi. Aklına gelen diğer bir şey ise ona söylemeyi, açıklamayı başaramadığı şey oldu. Posta mührü aptallığı, bunun katili kendi evlerine yönlendirebileceği, olaya takıntılı bir şekilde yoğunlaşması yüzünden gözden böyle bir şeyi kaçırdığıyla ilgili tek kelime etmemişti. Bu düşünce rahatsız edici bir yansımayı beraberinde getirmişti. 15 yıl önce uğraştığı bir olay yüzünden Deni ölmüştü. Belki de davanın sebep olduğu son şey bu olmuştu. Madeline'in bu ölümü onun şu anki takıntısıyla bağdaştırdığı açıktı. Açıktı ve Garnier kabul etmeliydi ki sinir bozucu da olsa zekiceydi. Onu tekrar aramak zorunda olduğunu, hatasını onu tehlikeye attığını anlatıp onu uyarmak zorunda olduğunu hissetti. Evi aradı ve davetkar sesi bekledi. Telefon çaldı, çaldı, çaldı, çaldı. Ardından kendisinin kaydettiği telesekreter mesajı duyuldu. Biraz sert, biraz katı ve pek de davetkar değildi. Ve bip sesi. Madeline, Madeline orada mısın? Lütfen oradaysan telefonu aç. Artan bir rahatsızlık hissetti. Bir dakikalık mesajda söyleyebilecek mantıklı, tehlike yaratmak yerine tehlikeyi önleyecek, panik ve karışıklık yaratmayacak bir şey bulamıyordu. Sonunda ancak seni seviyorum, dikkatli ol, seni seviyorum diyebildi. Ardından bir bip sesi daha duyuldu ve bağlantı kesildi. Oturduğu yerden kafası karışmış bir şekilde acı içinde yıkık dökük sebze bölümüne baktı. Bir ay boyunca hatta sonsuza dek uyuyabilirdi. En iyisi sonsuza dek uyumaktı. Fakat bu çok saçmaydı. Kuzey kutbundaki hayatından bezmiş adamların karda yatıp donarak ölmeyi beklemesi kadar tehlikeli bir düşünceydi. Dikkatini toplamalıydı. Yoluna devam etmeliydi. Kendisini iteklemeliydi. Yavaş yavaş düşünceleri önünde bekleyen bitmemiş işinin etrafında yoğunlaştı. Vichyrlie'de yapacak bir işi vardı. Yakalanacak bir deli, kurtarılacak hayatlar. Gregory Dermot'un kendisinin, belki de Madeline'in arabayı çalıştırdı ve devam etti. GPS sonunda onu az trafiği olan kaldırımsız bir ara yolda büyük, varoş, bir dizi evin olduğu özelliksiz bir araziye getirdi. Uzun mazılar mülkün sağ, sol ve arka taraflarını çevreliyordu. Ön tarafta göğüs hizasında kütükler vardı fakat arabasının gireceği yer açık bırakılmıştı. Garney'in tahminine göre bir düzineden fazla olan polis arabaları her yerdeydi. Evin tüm çevresinin her açıdan tutuyor, yolu da kısmen kapatmışlardı. Çoğunun üzerinde bir Shirley polisinin işareti vardı. Üzerine siren takılmış, işaretsiz olanlar da vardı. Hiç Connecticut polisinin olmadığı göze çarpıyordu. Belki de pek şaşırtıcı bir durum değildi. Bu çok akıllıca ya da etkili bir yaklaşım olmasa da kendi bölgelerinde bir cinayet olduğunda yerel polisin durumu kontrolleri altında tutmak istemlerini anlıyordu. Garney dar yola girdiğinde üniformalı genç bir polis bir eliyle park edilmiş arabaları gösteriyor, diğer eliyle oraya giremeyeceğini işaret ediyordu. Dev gibi polis gergin ve dudaklarını sıkmış bir şekilde kendisine doğru yaklaşırken Garney arabadan çıktı ve kimliğini çıkardı. Kendisine 1,5 beden küçük olan ve geniş omuzlarıyla savaşmakta olan montunun yakası yanaklarına kadar uzanıyordu. Gittikçe kafası karışmış gibi uzun uzun Garney'in cüzdanındaki karta baktı ve sonunda konuştu. ''Burada New York eyaleti yazıyor.'' ''Yüzbaşı Nardo'yu görmeye geldim.'' dedi Garney. Gömleğinin önündeki gerginlik kadar sert bir bakışın sonunda polis omuz silkti. ''İçeride.'' Uzun araba yolunun sonunda posta kutusuyla aynı yükseklikte duran bej rengi metal bir tabelada siyah harflerle ''GD, Güvenlik Sistemleri'' yazmaktaydı. Garney tüm mülkün etrafını çevirdiği görülen sarı güvenlik şeridinin altından geçti. Gariptir ki şeridin boynuna değdiği an soğuk olduğunu hissetmesiyle dikkati o gün boyunca ilk kez havaya yöneldi. Çiğ, gri, rüzgarsız bir hava vardı. Kütüklerin ve mazıların dibindeki gölgelerde erimiş ve tekrardan donmuş karlar vardı. Yol boyunca asfalt yüzeyindeki çukurlarda birikmiş kirden kararmış buzlar vardı. Giriş kapısının tam ortasına daha gözle görülür bir şekilde GD Güvenlik Sistemleri tabelası yapıştırılmıştı. Kapının hemen yanında evin Exxon sessiz alarmları tarafından korunduğuna dair bir yazı vardı. Basamaklı girişe vardığında kapı açıldı. Açan kişinin yüzünde pek de iyi niyetli bir ifade yoktu. Hatta kapıyı açan adam dışarı çıktı ve kapıyı arkasından kapattı. Sinirli bir şekilde cep telefonuyla konuşurken Garney'in çevresini süzüyordu. Kırklı yaşlarda, sportif vücudu, keskin yüz hatları ve sinirli bakışları olan kısa boylu bir adamdı. Arkasında sarı harflerle polis yazılı ince bir ceket giyiyordu. ''Şimdi beni duyabiliyor musun?'' Giriş kapısından ölmüş ve buzlanmış çimenlere doğru yürüdü. ''Şimdi duyabiliyor musun? Güzel. Olay yerinde acilen bir uzmana daha ihtiyacım olduğunu söyledim. Hayır, bu bir işe yaramaz. Yani demek istediğim şu anda ihtiyacım var. Şimdi, hava kararmadan.'' Kelime dilimizde şimdiyi heceliyorsun. Sen dünyanın neresinden geldin de beni anlamıyorsun. Güzel, teşekkür ederim, minnettar kalırım. Hayır, bu bir işe yaramaz. Yani demek istediğim şu anda ihtiyacım var. Şimdi, hava kararmadan. Kelime dilimizde şimdi diye heceleniyor. Sen dünyanın neresinden geldin de beni anlamıyorsun. Güzel, teşekkür ederim, minnettar kalırım. Telefonun kapatma tuşuna basıp kafasını salladı. Allah'ın belası gerizekalı. Garney'e baktı. ''Sen de kimsin?'' Garney bu saldırgan tavra karşılık vermedi. Bunun nereden geldiğini anlayabiliyordu. Polisin öldürüldüğü bir olay yerinde her zaman aşırı tepkiler olurdu. Kontrol etmesi zor tribal öfke. Dahası Dermot'un evine polis memurunu gönderen adamın sesini de tanımıştı. John Nardo. ''Ben Dave Garney, yüzbaşı.'' Nardo'nun aklından çoğu olumsuz olan bir sürü şey hızla geçiyor gibi görünüyordu. Tek söylediği, ''Buraya niçin geldin?'' oldu. Çok basit bir soruydu. Bu sorunun cevabını kısmen bildiğinden bile emin değildi. Özetlemeye karar verdi. ''Katil Dermot'u ve beni öldürmek istediğini söylüyor. Şimdi ben de geldim. Herifin istediği her şey burada. Belki de bizi almaya gelir ve biz de onu paketleyebiliriz.'' ''Öyle mi düşünüyorsun?'' Nardo'nun sesinde kasten olmayan bir düşmanlık vardı. ''İstersen.'' dedi Garney. Ben size şu ana kadar vakayla ilgili neler elde ettiğimizle ilgili bilgi vereyim. Siz de bana burada neler bulduğunuzu anlatın. Burada ne mi buldum? Senin isteğin üzerine buraya gönderdiğim polisin cesedini. Gerisi sık. Emekliliğine 2 ay vardı. Başı neredeyse vücudundan kırık bir viski şişesiyle ayrılmıştı. Şu çitlerin arkasında yan yana duran bir çift lanet bot ve saçma sapan bir bahçe sandalyesi. Bunu söylerken evin arka tarafına doğru ellerini salladı. Dermot bu sandalyeyi daha önce hiç görmemiş. Komşusu da daha önce hiç görmemiş. Peki bu kahrolası şey nereden geldi? Bu lanet olası deli yanında bir bahçe sandalyesi mi getirdi? Barney başını salladı. Aslına bakarsan cevap muhtemelen evet. Bu eşsiz cinayetin bir parçası, viski şişesi gibi. Yoksa Four Reasons marka mıydı? Nardo ona geç anlıyormuş gibi bir süre boş boş baktı. Tanrım, dedi. İçeri gelsen iyi olur. Kapıdan girer girmez geniş boş bir koridor vardı. Mobilya, halı ya da duvarlarda resim yoktu. Yalnızca bir yangın söndürme tüpü ve duman dedektörü vardı. Koridorun sonunda arkaya açılan bir kapı vardı ve Garney, Dermot'un o sabah polisin cesedini orada bulduğunu tahmin etti. Dışarıdan gelen birbirine karışmış sesler, olay yeri inceleme ekibinin hala arka bahçede çalışmakta olduğunu gösteriyordu. ''Dermot nerede?'' diye sordu Garney. Nardo başparmağıyla tavanı gösterdi. ''Yatak odasında. Stres yüzünden migreni tuttu ve migren ağrıları onu mahvediyor. İyi bir durumda olduğu söylenemez. Zaten sıradakinin kendisi olduğunu söyleyen telefon gelmeden önce yeterince kötüydü. Ama telefondan sonra... Tanrım!'' Garney'in sormak istediği sorular vardı. Birçok soru. Ancak Nardo'nun sırasını almak istemiyordu. Evin giriş katında etrafını süzerek neler görebileceğine baktı. Sağındaki kapı beyaz duvarları olan, halısız, ahşap zeminli geniş bir odaya açılıyordu. Ötedeki duvarın dibindeki uzun masanın üzerinde telefonlar, faks makineleri, yazıcılar, tarayıcılar, harici hard diskler ve başka aletler vardı. Diğer duvarda ise bir yangın söndürme tüpü daha duruyordu. Duman dedektörü yerinde ise monte edilmiş bir yangın söndürme sistemi vardı. Yalnızca iki pencere bulunuyordu. Ön ve arka kısımdaki azıcık boşluk, beyaz duvarlara rağmen odaya tünele benzer bir görünüm vermişti. ''Burada bilgisayar işlerini yapıyor ve üst katta yaşıyoruz. Biz diğer odayı kullanacağız.'' dedi Nardo, koridorun karşısındaki diğer kapıyı işaret ederek. İlki gibi bu da davetkar değil, yalnızca fonksiyonel bir odaydı. İlk odanın yarısı büyüklüğündeydi ve bu odada sadece bir tane pencere vardı ve bu yüzden tünelden çok mağaraya benziyordu. İçeriye girdiklerinde Nardo düğmeye bastı ve tavana gömülü dört adet lambanın yanmasıyla mağara bembeyaz bir kutuya benzedi. Bir duvarın önünde dosya dolapları, diğer bir duvarın önünde üzerinde iki adet dizüstü bilgisayar duran bir masa, bir duvarın önünde ise kahve makinesi ve mikrodalga fırın ve odanın ortasında üzeri boş, kare bir masa ve yanında iki sandalye vardı. Bu odada hem yangın söndürme sistemi hem de yangın alarmı vardı. Bu oda Garney'e son çalıştığı polis merkezindeki sevimsiz dinlenme odasının daha temiz bir versiyonu gibi gelmişti. Nardo sandalyelerden birisine oturup Garney'in de oturması için işaret etti. Kafasının içerisindeki baskıdan kurtulmak istercesine birkaç dakika şakaklarına masaj yaptı. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa masaj işe yaramıyordu. ''Ben bu yem saçmalığını yemedim.'' dedi. Yem kelimesi kötü kokuyormuşçasına burnunu kırıştırarak. Garney gülümsedi. ''Kısmen haklısınız.'' ''Diğer kısımda ne var?'' ''Emin değilim.'' ''Burayı kahrolası bir kahraman olmak için mi geldin?'' ''Sanmıyorum. İçimde burada olmanın işe yarayacağına dair bir his var.'' ''Öyle mi? Peki benim içimde öyle bir his yoksa?'' ''Bu sizin şovunuz yüzbaşı. Eğer evime dönmemi isterseniz evime dönerim.'' Nardo ona uzun uzun alaycı bir bakış daha fırlattı. Sonunda fikrini değiştirmiş gibi görünüyordu. En azından geçici bir süre için. ''Four Reasons şişesi cinayetin bir parçası mı?'' Garney başını salladı. Nardo derin bir nefes aldı. Tüm vücudu ağrıyormuş gibi görünüyordu. Hatta tüm dünyanın acı içinde olduğunu düşünüyormuş gibi. ''Tamam dedektif, belki de bana anlatmadığın her şeyi anlatman gerekiyor.'' Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Gregory Dermot. G-R-E-G-O-R-Y D-E-R-M-O-T-T Ve Shirley. W-Y-C-H-E-R-L-Y Nardo N-A-R-D-O Garney G-U-R-N-E-Y GPS G-P-S Kingston Rhinecliff K-I-N-G S T O N R H I N E C L I F F B C I B C I Madeline M A D E L E-I-N-E Catskills C-A-T-S-K-I-L-L-S David D-A-V-I-D Deni D-A-N-N-Y Walnut Crossing W-A-L-N-U-T C-R-O-S-S-I-N-G Nardo N-A-R-D-O Connecticut C-O-N-N-E-C-T-C-U-T Axon A-X-X-O-N Gerisi şık G-A-R-Y-S-I-S-S-E-K Dermot D-E-R-M-O-T-T John Nardo J-O-H-N N-A-R-D-O Four Reasons F-O-U-R R-O-S-E-S